Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 10. ayrım. 3. bölüm. Bu bölüm Baltık Denizi'ndeki koyumuzun anısı olarak kız kardeşim Julia'ya ithaf edilmiştir. 1. kısım. 1 Haziran günü akşam üzeri saat 5'ten biraz sonra evin bahçesinde büyük kapının önünde oturmuşlar, hep birlikte kahve içiyorlardı. Yüzeyi kanat çırpan kuş resimleriyle süslenmiş yüksek duvar aynalı ve üstünde yalnızca bir açma kapama mandalı bulunan beyaz lakeli kanatlı kapının açıldığı salonda, aslında buna kapı denmez, hava sıcak ve boğucu olduğu için dallı budaklı ağaçlardan yapılmış kaba saba sandalyeler ve masalar dışarıya kapının önüne çıkarılmıştı. Konsül Buddenbrook, eşi Tony, Tom ve Clotilde, üstünde kahve takımlarının pırıl pırıl parladığı yuvarlak masanın çevresinde yarım daire şeklinde oturuyorlardı. Onların biraz uzağında oturan Christian, asık bir suratla Cicero'nun Catilina'ya karşı yaptığı ikinci konuşmasının üzerinde çalışıyordu. Bu arada Konsül Buddenbrook prosunu içiyor ve önündeki Anzigen gazetesine göz atıyordu. Bayan Elizabeth nakışını kucağına bıraktı ve gülümseyerek Ida Jungmann'la birlikte çayırlıkta menekşe toplayan küçük Clara'sını seyrediyordu. Zira çimlerin arasında zaman zaman menekşelere rastlandığı da oluyordu. Tony başını ellerinin arasına koymuş, kendinden geçmiş bir halde Hoffman'ın Serapion's Brüder, Serapion Kardeşler adlı yapıtını okurken, kardeşi Tom da elindeki bir ot sapanıyla çok dikkatli bir şekilde onun ensesini gıdıklıyordu. Ama Tony akıllı davranıp bunu hiç fark etmiyormuş gibi yapıyordu. Üstündeki çiçekli basma elbiseyle zayıf ve yaşlı bir kızı anımsatan Clotilde ise kör, sağır, dilsiz ve yine de mutlu adında bir öykü okuyor ve ara sıra masanın üstündeki bisküvi kırıntılarını baş parmağında kullanarak topluyor ve sakına sakına yiyordu. Birkaç beyaz bulut parçasının kapladığı gökyüzü yavaş yavaş solmaya başladı. Bahçe simetrik olarak düzenlenmiş yolları ve çiçek yataklarıyla öğle sonunun renkli güneşiyle pırıl pırıl parıldıyordu. Çiçek yataklarını çevreleyen muhabbet çiçeklerinin kokusu tüm çevreye yayılıyordu. "Ha Tom," dedi konsül neşeli bir şekilde ve ağzından prosunu çıkardı. "Sana sözünü ettiğim o çavdar işi konusunda Van Hengdom ve ortağı firmasıyla anlaşmak üzereyiz." Thomas merakla "Ne kadar veriyor?" diye sordu ve Tony'ye eziyet etmeyi bıraktı. 1000 kilo için 60 taler. Hiç fena değil." "İyi bir teklif," dedi Tom. Bunun çok iyi bir alışveriş olduğunun farkındaydı. Elizabeth Buddenbrook, "Tony, oturuşun hiç kibar değil," diye kızını uyardı. Bunun üzerine Tony gözlerini önündeki kitaptan ayırmadan bir dirseğini masadan çekti. "Bunun kimseye bir zararı yok," dedi Tom. "Nasıl isterse öyle otursun. O hep Tony Buddenbrook olarak kalacaktır. Tilda ve Tony ailemizin tartışmasız en güzel kızları." Clotilde çok şaşırmıştı. "Tanrım, Tom," dedi. Onun bu kısa heceleri uzatarak söylemesinin nedenini anlamak zordu. Tony hiç ses çıkarmadı çünkü Tom her zaman üstün çıkardı. Onunla başa çıkılmazdı. Hemen bir yanıt bulur ve tartışmalarını kahkahalarla dinleyenleri kendi tarafına çekmesini bilirdi. Tony sinirinden burnundan soluyordu ve omuzlarını silkti. Ama Bayan Konsül Buddenbrook, Hunyasların yakında vereceği balodan söz açıp lafı yeni rugan iskarpinlere getirince masadan öteki dirseğini de çekti ve hemen konuyla ilgilendi. "Siz de hep konuşup durursunuz," diye bağırdı Christian yakınarak. "Şu parçayı öğrenmek ne kadar da zormuş. Keşke ben de tüccar olabilseydim." "Ama Christian, sen de her gün başka bir şey olmak istiyorsun," dedi Tom. Bu sırada Anton yaklaştı. İçinde bir kartvizit bulunan bir tepsiyle avludan yanlarına doğru geliyordu. Herkes merakla bakışlarını ona çevirdi. Konsül kartviziti aldı ve okudu. "Grünlich, bir temsilci," dedi. "Hamburg'dan geliyor. Çok kibar ve çok değerli bir insan. Bir rahibin oğlu. Birlikte iş yapıyoruz. Görüşmemiz gereken bir konu var da. Anton, beyefendiye içeri gelmesini söyle. Bir sakıncası var mı Betsy'ciğim?" Ve elinde şapkası ve bastonu, yeşil sarı renkli uzun bir yün ceket giyinmiş, gri eldivenli, 32 yaşlarında orta boylu bir adam başını öne eğmiş, oldukça hızlı adımlarla bahçeden kendilerine doğru geliyordu. Seyrek ve açık sarı saçlarının altındaki pembe yüzü gülüyordu. Burun kanatlarından birinin üstünde büyükçe bir beni vardı. Bıyığı olmadığı gibi çenesinde sakalı da yoktu ama İngiliz modasına uygun uzun altın sarısı favorileri her iki yanağını da ta aşağıya kadar kaplamıştı. Daha uzaktan büyük ve açık renkli şapkasını çıkararak ev halkına saygılarını sundu. Sonunda uzun bir adım atıp içeri girdi ve vücudunu yarıya kadar eğerek herkesi yeniden selamladı. Yumuşak bir ses tonuyla ve biraz da çekinerek, "Böyle birdenbire aile çevrenize girerek sizleri rahatsız ediyorum," dedi. "Ellerinizde değerli kitaplar görüyorum. Aranızda tatlı tatlı sohbet ediyorsunuz. Beni bağışlayacağınızı umarım." İki oğluyla birlikte ayağa kalkan ve konuğunun elini sıkan konsül, "Hoş geldiniz sevgili dostum Grünlich," dedi. "Sizi iş yerimin dışında ve aile çevremde selamlayabilmekten dolayı çok mutluyum. Tanıştırayım, Betsy, bu benim çalışkan iş arkadaşım Grünlich. Kızım Anthony, yeğenim Clotilde. Thomas'ı zaten tanıyorsunuz, bu da ikinci oğlum Christian, liseye gidiyor." Bay Grünlich kendisine takdim edilen herkes için yerlere kadar eğilerek teşekkür etti. "Dediğim gibi," diye devam etti Grünlich, "sizleri burada rahatsız etmek gibi bir niyetim yok. Bir iş görüşmesi için buradayım. Saygıdeğer konsülden benimle biraz bahçede dolaşmasını rica etsem?" Bayan konsül yanıt verdi. "Eğer eşimle hemen iş görüşmesine başlamayıp biraz da bizimle birlikte olmayı lütfederseniz bizi çok sevindirirsiniz. Oturmaz mısınız?" Bay Grünlich heyecanla "Binlerce teşekkürler," dedi ve Tom'un çektiği bir sandalyenin kenarına ilişti. Şapkasını ve bastonunu dizlerinin üstüne koydu ve diye öksürüğe benzer bir ses çıkararak favorilerini sıvazlıyordu. Bu giriş bölümüydü. Ya bundan sonrası demek istiyormuş gibi bir hali vardı. Bayan konsül sohbetin asıl bölümünü başlattı. Başını yana çevirip elindeki nakış işini kucağına bırakarak "Hamburg'da mı oturuyorsunuz?" diye sordu. Bay Grünlich yeniden bir reverans yaparak "Elbette sayın bayan," diye yanıt verdi. "Evim Hamburg'da ama ben zamanımın çoğunu neredeyse yollarda geçiriyorum. Çok işim oluyor, işlerim hızla ilerliyor." diye öksürdü. "Evet, hızla ilerliyor diyebiliyorum." Bayan konsül Buddenbrook kaşlarını yukarı kaldırdı ve büyük bir hayranlıkla "Ya öyle mi?" demek istiyormuş gibi bir ağız hareketi yaptı. Bay Grünlich yüzünü konsüle doğru çevirerek "Durup dinlenmeden çalışmak benim için başlıca yaşam koşuludur," diye karşılık verdi. Ve Bayan Antoni'nin soğuk ve biraz da küçümser bir bakışla genç kızların yabancı gençleri incelediği gibi kendisini incelediğini fark edince yeniden öksürdü. "Tony, bir şey söylemiş olmak için Hamburg'da bizim de akrabalarımız var," dedi. "Duchamp ailesi," dedi konsül Buddenbrook, "rahmetli annemin ailesi." Bay Grünlich, "Oo, çok iyi tanıyorum," diye yanıt verdi hemen. "Bu aileyi tanımak onuruna sahip oldum. Hepsi de eşsiz insanlar. İyi yürekli ve çok akıllı bir aile. Bütün insanlar bu aile bireyleri gibi akıllı olsalardı, o zaman dünyadaki her şey daha iyi olurdu. Tanrı inancı, temiz yüreklilik, içten bir dindarlık, kısacası benim idealim olan gerçek bir Hristiyanlık örneği aile. Göz kamaştırıcı şıklıklarıyla beni her zaman büyüleyen çok kibar ve soylu bir aile. Saygıdeğer bayan konsül." Tony bizimkileri nereden tanıyor acaba diye düşündü. Tam da onların duymak istedikleri şeyleri söylüyor. Konsül Buddenbrook laf olsun diye söze karıştı. "Bu çifte zevk örneği onlara ne kadar da yakışıyor ya." Bayan konsül konuğuna bileziklerini şıngırtatarak elini uzatmadan edemedi. "Gönlümden geçenleri söylüyorsunuz Bay Grünlich," dedi. Bay Grünlich yeniden bir reverans yaptı ve oturdu. Favorilerini sıvazladı ve "Devam edelim," demek istiyormuş gibi öksürdü. Bayan konsül Buddenbrook, Bay Grünlich'in doğup büyüdüğü kentin 1842 Mayıs'ında yaşadığı o korkunç olay üzerine birkaç söz söyledi. "O yangın gerçekten de kara bir gündü. Tam bir felaketti," dedi Bay Grünlich. 135 milyonluk bir zarara neden olmuştu. Evet, gerçeğe oldukça yakın bir hesapla bu kadarlık bir zarar. Tanrı'ya şükürler olsun ki ben hiç zarar görmedim. Yangın daha çok Sank Pedri ve Nikolai kiliselerinin bahçelerini harap etmişti. Nasıl da güzel bir bahçeydi diye kendi kendisinin sözünü kesti ve konsülün prolarından birini teşekkür ederek aldı. "Ama şehir parkı olarak oldukça büyük. Tanrım, nasıl da güzel ve rengarenk bir çiçek deryası. Çiçeklere ve doğaya karşı duyduğum hayranlığımı itiraf ediyorum. Şu karşıdaki sarmaşık gülleri de oraya gerçekten çok yakışıyor." Bay Grünlich evin bakımlı ve güzel bahçesini övdü, tüm kenti övdü, konsülün prosunu da övdü ve herkese söyleyecek güzel sözleri vardı. "Mademoiselle Antoni'nin ne okuduğunu öğrenebilir miyim?" diye sordu gülümseyerek. Tony anlaşılamayan bir nedenden dolayı hemen kaşlarını çattı ve Bay Grünlich'in yüzüne bakmadan yanıt verdi. "Hoffman'ın Serapion kardeşlerini okuyorum." "Gerçekten mi? Bu yazar çok değerli eserler yarattı," dedi. "Ama sayın bayan Buddenbrook beni bağışlasınlar. İkinci oğlunuzun adını unuttum. Christian." Güzel bir isim. Söylememe izin verirseniz. Bay Grünlich yeniden ev sahibine döndü. Hristiyanlığı çağrıştıran isimlere sahip olanları çok seviyorum. Bildiğim kadarıyla ailenizde Johann adı babadan oğula devam edip gidiyor. İnsan bu adı duyunca Yüce Efendimizin en çok sevdiği havarisi Yuhanna'yı anımsamadan edemiyor. Örneğin benim adım. Eğer açıklamama izin verirseniz diye heyecanla devam etti. Benim adım atalarımın birçoğu gibi Bendix'tir. Bu Benedict adının halk dilindeki kısaltılmış biçimidir. Bakıyorum okuyorsunuz Bay Budanburak. Oo, hem de Cicero'yu okuyorsunuz. Anlaşılması zor bir yapıt. Bu büyük Romalı hatibin yapıtlarını anlamak gerçekten çok zor. Quescu, tandem, Catilina, demek Latincemi henüz unutmamışım. Konsül şöyle dedi. Merhum babamın aksine ben genç beyinlerin Yunanca ve Latince ile doldurulmasına hep karşı çıktım. İnsanın günlük yaşama hazırlanması için gerekli olan o kadar çok önemli ve ciddi şeyler var ki. Sayın konsül tam da düşündüğüm şeyleri dillendiriyorsunuz diye atıldı Bay Grünlich. Evet, oldukça zor bir yapıt ancak söylemeyi unuttum. Üzerinde tartışılmayacak bir yapıt da değil. Anımsadığım kadarıyla bu konuşmaların içinde hoş olmayan bazı bölümler vardı. Bir an için herkes susunca, şimdi sıra bana geldi diye düşündü Tony. Çünkü Bay Grünlich bakışlarını ona yöneltmişti. Doğru düşünmüştü, sıra gerçekten kendisine gelmişti. Bay Grünlich oturduğu yerden biraz kasılarak doğruldu. Bayan konsüle zarif bir el hareketi yaptı ve ciddi ciddi şunları fısıldadı. Bayan konsülden şuna bir bakmasını rica edeceğim dedi Tony'yi işaret ederek. Rica ediyorum genç bayan. Bir an öyle kalın. Bir bakın sayın bayan Budanbrook. Güneş kızınız hanımefendinin saçlarında nasıl oynaşıyor diye fısıldayarak konuşmasına devam etti. Sonra birden ciddileşerek başını yukarıya kaldırdı ve Tanrı'ya ya da kalbine sesleniyormuş gibi coşkuyla hayatımda böyle güzel saç görmedim dedi. Bayan konsül gülümseyerek sevincini belli ederken eşi Johann Budanbrook küçük beyinlerin aklına böyle saçmalıklar sokmayın dedi. Tony hiçbir şey söylemeden yine kaşlarını çattı. Birkaç dakika sonra Bay Grünlich ayağa kalktı. Sayın bayan, sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Buna hakkım yok. Bir iş görüşmesi için geldim buraya. Ama sizin nazik davetinize kim karşı çıkabilirdi ki? Fakat şimdi işim beni çağırıyor. Artık gitmeliyim. Sayın konsülden benimle gelmesini rica etsem? Bayan konsül Budanbrook, burada kaldığınız sürece evimizde bizimle birlikte kalmayı tercih etmekle beni ne kadar mutlu edeceğinizi söylememe gerek yok sanırım dedi. Bay Grünlich derin bir şükran duygusuyla bir an için susup kaldı. Daha sonra duygu yüklü bir ifadeyle size gerçekten çok müteşekkirim sayın bayan dedi. Ama sizin gösterdiğiniz bu konukseverliği kötüye kullanmak istemem. Hamburg kenti konuk evinde iki oda tuttum kendime. İki oda diye düşündü bayan konsül. Tam da Bay Grünlich'in aklından geçirdiği şeyi düşünmüştü. Bayan konsül elini ona bir kere daha dostça uzatarak umarım son kez görüşüyor değiliz. Tekrar karşılaşacağız dedi. Bay Grünlich, bayan konsülün elinin üstüne bir öpücük kondurdu. Anthony de elini uzatır diye biraz bekledikten sonra, ancak o bunu yapmadı, bir adım geriye çekilerek yine yerlere kadar eğildi ve sonra başını geriye atarak gri şapkasını giydi ve konsülle birlikte hızla uzaklaştı. Konsül bir süre sonra geri dönüp yerine oturduktan sonra kibar bir adam dedi yeniden. Bana kalırsa aptalım biri dedi Tony kelimelerin üstüne basarak. Bayan konsül biraz öfkelenerek aman tanrım Tony ne biçim bir konuşma bu diye sesini yükseltti. Hristiyanlığa böylesine bağlı bir adam için. Konsül iyi yetişmiş kültürlü bir adam diye ekledi. Tony kızım sen ne söylediğini bilmiyorsun. Karı koca olarak birbirlerine duydukları saygıdan genelde aynı görüşü paylaşırlar ve birbirlerine çok güvenirlerdi. Hristiyan koca burnunu kırıştırdı ve lafa karıştı. Konuşurken kendisini ne kadar da önemsiyor. Birlikte ne güzel sohbet ediyormuşuz. Biz aramızda hiç böyle güzel sohbetler yapmadık. Sarışın gülleri bahçemizi nasıl da süslüyormuş meğer. Zaman zaman kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hali var adamın. Çok rahatsız ediyorum efendim, bağışlamanızı dilerim. Şimdiye kadar hiç böyle güzel saç görmedim. Hristiyan, Bay Grünlich'in taklidini öyle güzel yapıyordu ki konsül bile gülmekten kendini alamadı. Evet, kendisine çok önem veriyor diye başladı Tony yeniden. Sürekli kendisinden söz ediyor. İçi çok yoğunmuş, doğayı çok severmiş. Şöyle şöyle isimleri tercih edermiş. Adı Bendix'miş. Bunlardan bize ne? Doğrusu çok merak ediyorum. O bütün bunları kendisine övmek için söylüyor diye sesini yükseltti sinirlenerek. Anne, sana da babama da yaltaklanmak için yalnızca duymak istediğiniz şeyleri söylüyor. Bunda bir kötülük yok, Tony dedi konsül ciddi bir yüz ifadesiyle. Yabancı bir ortamda insan kendisini en iyi yanıyla gösterir. Güzel güzel cümleler kurar ve hoşa gidecek sözcükler bulur. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bence iyi bir insan dedi Clotilde yumuşak bir ses tonuyla ve sözcükleri uzatarak. Oysa Bay Greenleaf'in hiç ilgilenmediği tek kişiydi o. Thomas herhangi bir yargıda bulunmadı. Konsül kesin artık diye susturdu onları. O iyi bir Hristiyan, çok yetenekli, çalışkan ve iyi yetişmiş biri. Sana gelince Tony 18'ine gelmiş hatta yakında 19'una basacak kocaman bir kızsın. Ve Bay Greenleaf sana karşı son derece kibar ve saygılı davrandı. Artık onu bunu azarlama huyundan vazgeçmelisin. Hepimizin zayıf yanları vardır. Beni bağışla kızım ama başkalarına çamur atacak en son kişi sensin içimizde. Tony, hadi işinin başına. Tony kendi kendine mırıldanarak sarı favorili herif dedi ve birçok kez yaptığı gibi yeniden kaşlarını çattı. Kısım 2. Bay Greenleaf birkaç gün sonra Tony eve dönerken Mengstrasse'nin köşesinde onunla karşılaşınca ''Sizi evde bulamayınca gerçekten çok üzülmüştüm.'' dedi. ''Anneniz hanımefendiye saygılarımı sunmak için size uğramıştım. Sizi göremeyince çok üzüldüm. Ama şimdi size rastlayınca nasıl sevindiğimi anlatamam.'' Tony Buddenbrook, Bay Greenleaf konuşmaya başlayınca durdu. Rengi birden koyulaşan yarı kapalı gözlerini ona doğru çevirdi. Dudaklarında genç bir kızın beğenmediği ve hor gördüğü bir erkekle alay eden acımasız bir gülümseyiş vardı. Dudakları kıpırdıyordu ama ona ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ha, şu Bendix Greenleaf denen adamı buradan temelli uzaklaştıracak, onu rezil edecek bir söz bulmalıydı. Ama bu söz onu yaralayan ama aynı zamanda da hayran bırakan esprili ve son derece etkili bir söz olmalıydı. Tony bakışlarını Bay Greenleaf'in göğsünden ayırmadan, duygularımız karşılıklı değil diyerek zehirli okunu fırlattıktan sonra adamı yalnız bıraktı ve bu iğneleyici konuşma becerisinden duyduğu gururla başını arkaya doğru atarak eve doğru yürüdü. Ama evde Bay Greenleaf'in gelecek pazara bir dana kızartma ziyafetine davet edildiğini öğrendi. Ve ertesi pazar adam çıkıp geldi. Günün modasına uygun olmakla birlikte etek uçları kıvrımlı ve büyükçe bir çıngırağı anımsatan hoş bir redingot giymişti. Bu ona ciddi ve güvenilir bir kişilik vermişti. Al al olmuş yüzü gülümsüyordu. Başındaki seyrek saçlarını özenle ortasından ikiye ayırmış, sarı favorilerine güzel kokular sürünmüştü. Bay Greenleaf sunulan salçalı midye yahnisi, jülyen çorbası, fırında dil balığı, yanında patates püresi, karnabaharlı dana kızartması, kiraz likörlü puding ve roquefort peynirli çavdar ekmeğini iştahla yedi ve hepsini de ayrı ayrı övdü. Yemeklerden anladığı belli oluyordu. Örneğin tatlı kaşığını ağzına götürürken duvardaki tablolardan birine baktı ve kendi kendine konuşur gibi yüksek sesle ''Tanrım beni affetsin, yemeden edemiyorum. Şu puding gerçekten çok nefis olmuş. Koca bir parça yedim ama saygıdeğer hanımefendiden küçük bir parça daha rica ediyorum.'' dedi. Bunları söylerken bayan konsülün yüzüne bakıp hınzır hınzır gülümsüyordu. Sonra konsülle iş yaşamı ve politikadan söz açıp tutarlı ve önemli ilkelerden konuştu. Bayan konsülle tiyatro, sosyete ve moda üzerine sohbet etti. Tom, Christian ve zavallı Clotilde, hatta küçük Clara ve Mademoiselle Jungmann için de söyleyecek güzel sözler buldu. Tony hiç konuşmuyordu. Bay Greenleaf de ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Yalnızca arada bir başını yana eğip üzüntü ve coşku karışım bir bakışla onu süzüyordu. Bay Greenleaf o günün akşamı oradan ayrılırken ilk ziyaretinde bıraktığı izlenimi daha da güçlendirmişti. Elizabeth Buddenbrook çok iyi yetişmiş bir insan dedi. Konsül de saygın ve gerçek bir Hristiyan diye ekledi. Christian onun davranışlarını ve konuşma biçimini bu kez daha iyi taklit etti. Tony asık bir suratla iyi geceler dilerken yine kaşlarını çattı. Çünkü alışılmışın dışında bir hızla annesinin ve babasının gönlünü fethetmiş olan bu adamı son köz görmüyormuş gibi bir duygu vardı içinde. Gerçekten de öyle oldu. Tony öğleden sonra kız arkadaşlarıyla birlikte düzenledikleri bir eğlenceden eve döndüğünde Bay Greenleaf'i doğa manzaralı tablolar odasında otururken buldu. Yüksek sesle ve güzel bir dille annesine Walter Scott'un Waverley adlı yapıtını okumaktaydı. Anlattığına göre hareketli geçen iş yaşamı dolayısıyla İngiltere'ye de birçok kez yolculuk yapmıştı. Tony elinde bir başka kitapla yan tarafta oturuyordu. Bay Greenleaf başını ona doğru çevirerek yumuşak bir sesle sordu. ''Okuduğum şey sanırım sizin zevkinize hitap etmiyor genç bayan.'' Bunun üzerine Tony başını arkaya atarak oldukça alaylı bir sesle ''Nefret ettiğim bir kitap.'' diye yanıt verdi. Ama Bay Greenleaf bundan hiç rahatsız olmadı. Genç yaşta kaybettiği annesinden ve babasından, babasının inançlı bir Hristiyan ama aynı zamanda da dünya işleriyle yakından ilgilenen bir din adamı, bir rahip olduğundan söz etti. Ama daha sonra Hamburg'a dönmeden önce vedalaşmaya gittiğinde Tony'yi evde bulamadı. Genç kız, can dostu bildiği Mademoiselle Jungmann'a ''İda, adam sonunda gitti.'' dedi sevinerek. Ama Ida Jungmann ''Bekleyip görelim Tony'cim'' yanıtını verdi. 8 gün sonra kahvaltı odasında şu olay yaşandı. Tony sabah saat 9'da aşağıya indi ve babasının annesiyle birlikte hala kahvaltı masasında oturduğunu görünce çok şaşırdı. Annesinin ve babasının alnından öptükten sonra kahvaltısını yapmak üzere uyumaktan şişmiş gözleriyle ama yine de tüm canlılığıyla masaya oturdu. Şekerliği ve tereyağını önüne çekti ve ekmeğinin üstüne kekikli peynirden sürdü. Peçeteyle tuttuğu sıcak yumurtasının üst kısmını çay kaşığıyla açarken, "Babacığım bir kerecik de olsa seni kahvaltı masasında bulmak çok güzel," dedi. Purosunu içen ve katladığı gazeteyi masaya hafif hafif vuran konsül, "Bu sabah uykucu kızımızın inmesini bekledim," dedi. Bayan konsül de ağır ağır ve zarif hareketlerle kahvaltısını bitirdi ve divana yaslandı. Konsül, "Tilda mutfak işlerine başladı bile," diye anlamlı anlamlı konuşmaya devam etti. "Sevgili kızımızla ciddi bir konuyu görüşecek olmasaydık, şimdi ben de işimin başında olacaktım." Tereyağlı ekmeği ağzına koymuş olan Tony, merak ve korku karışımı bir yüz ifadesiyle önce babasının sonra da annesinin yüzüne baktı. "Önce kahvaltını bitir yavrum," dedi bayan konsül. Ama genç kız elindeki kahvaltı bıçağını masanın üstüne bıraktı ve sordu. "Baba, neler oluyor? Bana hemen söyleyin lütfen." Katladığı gazetesini masaya vurmaya devam eden konsül, "Hele bir kahvaltını bitir," diye yanıt verdi. 10. ayrımın sonu. Sayfa no 94. Devamı 11. ayrımda.